Son bir haftada Avustralya'da gelişen olayları görüşmek ve yorumlarını almak üzere Kazım Ateş'le birlikteyiz. İyi günler Kazım Bey.
İyi günler Özen Hanım.
Son olarak yine İslam, İslamiyet, Müslümanlıkla ilgili bir haber var. Haber ilginç. Başbakan Tony Abbott'ın en yakın danışmanlarından Peter Cretlin, parlamentoda burka yasağı uygulanmasını önermiş. Çünkü bu güvenlik açısından böyle gerektirir demiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşçi Partisi çok sıcak yaklaşmıyor buna ama siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi bu Peter Cretlin, ismi Pete ama bayan kendisi biliyorsunuz. Hani dinleyiciler kolaylık olsun diye söylüyorum. Bu bayan bu görüşte olduğunu söyledi George Christensen'a. George Christensen geçen hafta burka yasaklansın diye bir çağrıda bulunmuştu liberal milletvekili. Ve kendisine aynı fikirde olduğunu ancak şu günlerde bunu dinlendirmenin parti için iyi bir şey olmayacağını da ikaz etti. Bu çağrıda bulunmak istiyorsanız sizin yaptığınız gibi değil de başka bir şekilde bunu gündeme getiriniz diye bir mecliste bunu söylemiş. Bunu da birileri duymuş, onu da basına yansıtmış. Yoksa bu bir resmi açıklama değil. Bu haberler çıkmasına rağmen Peter Crick'in basına çıkıp da tekzipte bulunmadı. Hayır, ben öyle bir şey söylemedim de demedi. Çok sağlam kaynaklardan alındığı için gazete ona güvenerek de bunu manşet yaptı bugün gazeteler. Öncelikle burka olayı İslami bir giyim biçimi değil. Ama birçok Müslüman topluluklarda burka giyimi var. Özellikle Afganistan ve yöresindeki insanlar. Buna karşı çıkanlar tamamen güvenlik meselesinden ötürü bunu dile getiriyorlar. Peter Crick'ten de o milletvekiline aynı tavsiyede bulunuyor. Bunu burkayı eleştirirken diyor, peçeyi eleştirirken güvenlik konusunu ön plana getirmesini tavsiye ediyor. Şimdi güvenlik noktasında mesela parlamentoya girme konusu veyahut da bir uçağa alınma noktasında bazı sorun ve sıkıntılar zaman zaman gündeme geliyor. Ama sonuçta Avustralya'da liberal görüşlü, bireysel özgürlükçü olan insanlar bile kadınlara şöyle giyiniz, böyle giyiniz, burka da olsa, velev ki burka da olsa denilmemesi lazım geldiği hususunda fikir birliği içerisindeler. Kadınlara şunu şunu giymeyiniz veya da şunu şunu yasaklayarak onu yok edemezsiniz. Ve Avustralya'da da deniliyor ki siz burkanın üzerine gittikçe burkalıların sayısı çoğalmaya başladı ve bu da doğrudur.
Ancak parlamentoya alınmaması gibi bir konuda güvenlik açısından bir dayanılır bir yanı yok mu? Çünkü o çarşafın altına bir şey saklayıp evet, acaba bir kadın girebilir mi? Veyahut da havaalanına girebilir mi? Çünkü biliyorsunuz kimi kadınlar evet, bu şekilde bombalarla girdiler ve bomba patlattılar, kendilerini evet, de öldürdüler.
Şimdi bu gibi sorular burkalı özellikle burka giyen kadınlara televizyonda soruldu. İnsaat gibi programa o Jenny Brocky getirdi. Ve bu gibi konuları hem aşırı burkacılarla aşırı burka karşıtı olanları bir araya getirdi. Ve bu sorular soruldu.
SBS televizyondaki Insight programını diyorsunuz.
Programında evet. Yani biz kurallar bizi ilgilendirmesin, bizi bağlamasın demiyoruz. Sadece meclise girerken orada bayan polis görevlileri var. Onlar üzerimize bakabilirler. Yüzümüzü onlara açabiliriz. Bazı o programda peçeli ya da burkalı olan bayan, peçeli olan bayan dedi ki eğer dedi polis mesela trafikte beni durdursa kimliğimi sormak istediğinde ben yüzümü açarım. Orada bir zaruri bir hal var. Hayati bir mesele olduğu için yaparım dedi. Yani biraz da
bunu düşünmek gerek diyorsunuz.
Maksatlı peçe karşıtları meseleyi farklı amaçla gündeme getirmeleri işi esasında buzuyor. Yoksa kadınlar o kadar şey değil. Yani öyle fanatik, sert, yapmam, etmem, takmam tavrı içerisinde değiller.
Buradan yine bir diğer konu var. Yine aynı başlık altında. Victoria'da polis baskınına yapıldı. Ev baskınlarından birinde yurt dışına para aktardı. Bu İslam örgüte yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı. Genç bir adam. Sizin şimdi görüşünüz nedir?
Evet, şimdi orada Suriye'de çarpışmak üzere 12 bin dolar bir kişiye, hani Suriye'ye kadar gidip orada çarpışmasını sağlaması için bir kimseye 12 bin dolar maddi yardımda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı ve şu anda tutuklu. Ta ki Şubat ayına kadar. Hatta internet üzerinden de Amerika'da ki web sitelerini dolaşarak böyle gönüllü savaşçı aradığı suçlamasıyla kendisi hakkında böyle bir iddia yöneltildi. Şimdi tabii ki terör faaliyetlerine bulaşan, yeltenen insanları biz telin ediyoruz. Kesinlikle bunun doğru bir şey olmadığını söylüyoruz, söyledik ve buna tamamıyla karşıyız. Bazen bu tür tozun dumana karıştığı bir zamanda, bu atmosferlerde kimi fırsatçılar böyle gelip çomak sokuyorlar. Yani kendi gündemlerini bu arada böyle sezdirmeden çevre edinmeye çalışıyorlar. Onu gündeme taşımaya çalışıyorlar.
Bunu biraz daha açar mısınız? Ne demek istiyorsunuz?
Yani insanlar mesela bazılarının bunu politik malzeme haline getiriyor. Kimisi medya bir takım imkanlara kavuşmak için, bir takım okur sayısını yükseltmek için suistimal ediyor.
Kimisi ama terör başka örgütüne bir eğer bir fon aktarıyorsa, para veriyorsa bu insanda dolaylı olarak tutuklanması iyi bir haberdir. Yani bunu her nasıl kim eğer malzeme ama, yapıyorsa o farklı fakat.
Ama sonuç, şimdi sonuç biçimiyle ilgili sıkıntılar var. İşte terörün yüzü diyor. Adam daha yargılanmadı, teröristin yüzü diyor. Hı? Yani mahkeme hükmetmedi ki onun terörist olduğuna dair. Şimdi bir kimse 12 bin dolar gönderdi diye bugün tutuklandı. Şubat ayında mahkemeye çıkarılacak. Ama bazıları öyle sunuyor ki onu, bakın Avustralya'daki Müslümanlık icabı budur. Müslümanlar hep bunu yapıyorlar. Müslümanlığın bir gereğidir. Bunu bu kişi yapıyor, kim bilir daha kaçı yapıyor manasında satır aralarına cümleler diziliyor. Tehlikeli olan nokta budur. Bugün söylüyorlar, ediyorlar ama birkaç sene sonra tabii taşlar yerine oturacaktır. Bu meseleler de unutulacaktır.
Peki şimdi bu tür zamanlarda bu tür gerginlikler olacak gibi.
Evet.
Bu gerginlikleri kontrol etmenin, daha iyiye doğru götürmenin bazı yolları var mı? Sizin aklınızdan bazı şeyler geçiyor mu mesela? Ne olabilir bunlar?
Tabii yapılabilecek şeylerden bir tanesi kışkırtmalara meydan vermemek lazım. Alet olmamak lazım. Sağduyulu olmak lazım. Yani Müslüman kökenliler burada kışkırtmalara kapılmamaları lazım. Büyük ölçüde de kapılan yok zaten. Herhangi bir taşkınlık, miting, kavga, gürültü, cam kırma gibi herhangi böyle bir hadise zaten yok. Yani toplum liderleri burada Müslümanları yatıştırma noktasında, sabretmeleri noktasında bir gayret içerisindeler. Ama yani hükümet de burada, yani eyalet bazındaki hükümet, hem New South Wales'da ve Victoria eyaletinde özellikle çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Toplum liderleriyle sürekli sık sık görüşme ve toplantılar yapıyorlar. Polis teşkilatları keza bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. Ve bu medyanın meydan verdiği sorunlar noktasında da ne gibi önlemler alınabilir, ne gibi tedbirler alınabilir gibi meseleler konuşuluyor. Tabii sorunların başında yani Müslüman topluluğu temsil eden herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi yok. Çünkü İslam'da hani öyle bir temsiliyet yok. Ruhban sınıfı olmadığı için herhangi bir kimse çıkıp konuşma özgürlüğü var. Böyle bir şey olunca o zaman bakıyorsunuz bir kişi değil birçok kişi konuşabiliyor ve bazıları maalesef ileri geri de konuşabiliyor. Günümüz çok iyi Özen Hanım. 30-40 sene önce bir mesele olduğunda basın kendine muhatap bulamıyordu. Çünkü
şimdi
az çok
o var diyorsunuz.
Az çok İslam'ı bilenler o yıllarda İslam'ı bilse İngilizce bilmiyorlardı. Hı-hı. Ama bugün televizyon programlarına İngilizceyi Avustralyalılardan çok daha iyi konuşan Müslüman kökenli bu ülkede yetişmiş genç insanlar meseleleri konuşabiliyor. En azından haklarını savunabiliyorlar. Eskiden mesela basın maksatlı olarak akıllı uslu bir adam varken bir köşede gidiyorlardı. Böyle
deli dolu birini buluyorlardı.
İslam toplum lideri diye de altına bir yazı atıyorlardı. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını, uğraş dur anlatmaya çalışıyordu. O günler hiç olmazsa geride kaldı. Yani eskiye göre her şeye rağmen günümüz daha iyi. Ve şu günleri aştığımızda iyi günlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımıza, döneceğimize inanıyorum.
O zaman Avustralya'da Katoliklerin, Anglikanların olduğu gibi müftülerden, din adamlarından oluşan bir kurul kurulsa ve bu konsey baksa bu tür işler olmaz mı? Bu neden yapılmıyor?
Evet, var. Eyaletlerde imamlar konseyi var. Bir de bu eyaletlerden oluşan, bu imam konseylerden bir de Avustralya İmamlar Konseyi diye, AINIC diye bir kuruluş var. Fakat dediğimiz gibi bunların her biri değişik bir ülkeden, değişik bir mezhepten, değişik bir kültür ve dilden geldikleri için bir bağlayıcı bir unsur yok. Mesela bakıyorsunuz özellikle maalesef Türkiye'den gelen hocalar, imamlar, ilahiyatçıların hiçbirisi ne konseyler düzeyinde ne de federal konsey düzeyinde imamlar kuruluna üye değiller. Böyle bir dağınıklık var. Oradaki bulunan insanlar da hep birinci kuşak yurt dışından gelme göçmenler. İngilizceleri çok zayıf. Bununla birlikte Avustralya'daki yaşam şartlarını, Avustralya kültürünü hiç bilmiyorlar. Maalesef çok da etkili olamıyorlar. Var yavaş yavaş yetişenler ama işte onların da yetişmesi zaman alıyor.
Uyumlu, ılımlı İslam'ın sesi henüz pek oluşturulamıyor ve bu ses pek duyulamıyor diyorsunuz.
Var. Yani Müslümanların ekseriyeti uyumlu insanlar.
Hayır, ekseriyeti öyle de bir konsey ama olarak, ses, bir temsilci olarak bunu bulamıyorlar.
Ciddi, güçlü, lobi yapabilecek, sesini duyurabilecek, advocacy yapabilecek kuruluşların hemen hemen yok. Victoria's'ın bir Islamic Council çok aktif bu konuda. Yani o bir eyaletin bir konseyi. Ama Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu var Sydney'de. Ortada yok. Ve basın kendine muhatap aradığında Canberra'dan, Sydney'den herkes Victoria İslam Konseyi'ni arıyor. Çünkü az çok profesyonel bir şekilde çalıştıkları için.
Peki Kazım Bey, bu haftaki yorumlar için çok teşekkür ediyorum.
Oldu, sağ olun, ben de sizlere teşekkür ediyorum.
Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.